Ayrım 9, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 97. 6. Bölüm. 5 Aslan Nehri hiç sıcak değilse de bu tozlu günün akşamında kadınlar kıyının kendilerine ayrılmış bölümünde yıkanmaya gelirken biraz daha az soğuktu. Jane dişleri takırdayarak su derinleştikçe eteğini kaldıra kaldıra beline kadar diğerleriyle suya girip yıkanmaya başladı. Uzun denemelerden sonra soyunmadan vücudunu baştan aşağı yıkama ustalığına o da erişmişti. Yıkanması bitince kıyıya çıkıp titreyerek Zehra'nın yanında durdu. Zehra bir su birikintisinin başında hem saçlarını yıkıyor hem de neşeli bir konuşmaya dalmış bulunuyordu. Zehra suya başını son bir kere soktuktan sonra gözleri kapalı olarak havlusunu almak için uzandı. Oyuk kumlu toprağı bir süre araştırdı ama havluyu bulamadı. ''Havlum nerede?'' diye bağırdı. ''Bu deliğe koymuştum. Kim çaldı?'' Jane havluyu Zehra'nın arkasından alıp uzattı. ''Al burada işte, yanlış deliğe sokmuşsun.'' ''İmamın karısı da öyle dedi.'' diye bağırdı Zehra. Kadınlar hep birlikte güldüler. Köy kadınları artık Jane'i kendilerinden biri olarak kabul ediyorlardı. Chantal'ın doğumundan sonra Jane de diğerleri gibi bir kadın olduğunu kanıtladığından son çekingenlikler de ortadan kalkmıştı şimdi. Nehir kıyısındaki konuşmalar çok açıktı. Belki de çocuklar evde büyük annelerinin yanında bırakıldığından, belki de Zehra'nın yüzünden. Kadının yüksek sesi, parlak gözleri, gür kahkahası hep ön plandaydı. Gün boyunca kişiliğini baskı altında tutmak zorunda olduğundan burada daha çok dışa dönük oluyordu. Jane'in başka bir Afgan erkek ya da kadınında rastlamadığı müstehcen bir espri anlayışı vardı. Zehra'nın açık saçık sözleri ve hikayeleri genellikle ciddi bir tartışma başlatır, bundan yararlanan Jane de bu akşam yıkanma saatini bir sağlık eğitimi toplantısına dönüştürürdü. Banda kadınları hamileliği önlemek yerine kolaylaştırmakla daha çok ilgilendikleri halde doğum kontrolü en çok konuşulan bir konuydu. Ancak Jane'in çocuklar arasında 12 ya da 15 ay yerine 2 yıl süre olursa beslenmelerinin ve bakımlarının daha iyi olacağı konusundaki fikri de destek görmüyor değildi. Dün adet görme süresini konuşmuşlardı. Afgan kadınları hamile kalmanın adet görmeden hemen önce ve hemen sonra olduğunu sanıyorlardı. Jane bunun 12. gün ile 16. gün arasındaki süre olduğunu söyleyince bunu kabul eder gibi göründüler. Ama Jane onların kendisinin yanıldığını düşündüklerini ve bunun söyleyemeyecek kadar kibar olduklarını anlamıştı. Bugün ortalıkta heyecanlı bir hava esiyordu. Son Pakistan konvoyu gelecekti bugün. Erkekler ufak tefek şeyler getireceklerdi. Bir şal, biraz portakal, konserve et, ayrıca savaş için silah, cephane ve patlayıcı. Zehra'nın kocası Ahmet Gül konvoyun reisiydi ve Zehra kocasını göreceği için heyecanlanıyordu. Kocası ile birlikteyken diğer Afgan çiftlerinden farksızdılar. Kadın sessiz ve kocasının emirlerini yerine getiren, erkek ise ilgisiz. Ama Jane onların birbirlerine bakışlarından aşık olduklarını anlıyordu. Zehra'nın konuşmalarına bakılacak olursa bu sevgi kendini fiziksel olarak gösteriyordu. Kadın bugün tüm arzuydu sanki. Saçlarını müthiş bir enerjiyle tarıyordu. Jane onu anlıyordu. Kendisi de zaman zaman öyle olurdu. Zehra ile bu kadar iyi dost olmalarına şaşmamak gerekirdi. Jane sıcak havada hemen kurumuştu. Yazın ortalarındaydılar artık. Günler uzun, kuru ve sıcaktı. Bu iki hava daha bir iki ay devam eder, ardından soğuklar gelirdi. Zehra hala dünkü konuyla ilgileniyordu. Saçlarını taramaya bir an ara verip, ''Kim ne derse desin, hamile kalmanın en sağlam yolu onu her gün yapmaktır.'' dedi. Muhammed Han'ın kara gözlü karısı Halime, ''Hamile kalmamanın tek yolu da onu hiç yapmamaktır.'' diye atıldı. Dört çocuğundan yalnız Musa erkekti ve Jane'in erkek evlat sahibi olma yollarını bilmediği için düş kırıklığına uğramıştı. Zehra, iyi ama konvoyla 6 haftalık yoldan gelen kocana ne diyebilirsin ki diye sordu. Jane, imamın karısı gibi ol da yanlış deliğe sok sen de dedi. Zehra kahkahalarla güldü. Paris'teki kurslarda öğretilmeyen bir doğum kontrol yöntemiydi bu. Ancak çağdaş yöntemlerin Beş Aslan Vadisi'ne daha uzun yıllar gelmeyeceği düşünülürse, biraz eğitimle desteklenen yöntemlerin işe yarayacakları kuşkusuzdu. Söz dönüp dolaşıp harmana geldi. Vadi altın sarısı buğday ve arpadan bir denizdi. Ama ürünün çoğu tarlalarda çürüyecekti. Gençlerin çoğu savaştaydılar. Yaşlılar da ay ışığında ekini kolay biçemiyorlardı. Yazın sonlarına doğru aileler un ve kurutulmuş meyve sepetlerini sayacaklar, keçi ve tavuklarına bakacaklar, ellerindeki 3-5 kuruşu sayacaklar, ne kadar et ve yoğurt çekeceklerini hesaplayacaklar, kışın pirinç ve yoğurt fiyatlarını tahmin edecekler ve sonra içlerinden bir kısmı milyonlarca diğer Afganlı gibi bir iki parça eşyasını hayvanlarına yükleyip Pakistan'ın göçmen kamplarına doğru yola çıkacaklardı. Jane Rusların bu gücü bir politikaya dönüştüreceklerinden korkuyordu. İsyancıları yenemediklerine göre gerillaların yaşadıkları yerleri barınılmaz hale getireceklerdi. Amerikalıların Vietnam'da yaptıkları gibi koskoca bölgeleri bombardımana tutacaklar, Beş Aslan Vadisi yaşanmaz bir toprak olacak, Muhammed ve Zehra ile Rabia da yersiz yurtsuzlara katılıp kampların amaçsız sakinlerine dönüşeceklerdi. İsyancıların elinde hemen hemen hiç uçak savar silahı olmadığından böylesine topyekün bir yıldırım savaşına karşı koyamazlardı. Ancak Afgan kadınlarının bunların hiçbirinden haberleri yoktu. Onlar savaştan değil, savaşın sonuçlarından söz ederlerdi ancak. Vadilerine ani ölüm ve ağır harkıtlık getiren yabancılar konusunda hiçbir duyguları yoktu sanki. Rusları hava gibi doğanın bir işi olarak kabul ediyorlardı. Bombardımanlar da felaket getiren ama kimsenin bir suçunun olmadığı don olayı gibi bir şeydi. Hava kararıyordu. Kadınlar birer ikişer köy yolunu tutmaya başladılar. Jane Zehra ile yürürken yarım kulakla konuşulanları dinliyor, daha çok Şantal'ı düşünüyordu. Çocuğu hakkındaki düşünceleri pek çok aşamadan geçmişti. Doğumdan hemen sonra sağlıklı, canlı bir bebek doğurduğu için müthiş bir sevinç ve rahatlama hissetmişti. Bu sevincinin ardından bir umutsuzluk başlamıştı. Bebeğe bakmasını bilmiyordu ve söylenenlerin aksine kendinde bir analık içgüdüsü sezemiyordu. Bebekten korkmaya başlamıştı. Öyle bir analık sevgisi de yoktu. Bebeğin öldüğünü hayal ediyordu hep. Nehire düşüyor, bomba altında kalıyor ya da bir gece aslan alıp götürüyordu. Kendisini deli sanmasın diye bu düşüncelerini Jean-Pierre'e de açmış değildi. Ebesi Rabia Gül ile de çatışmaları olmuştu. Rabia kadınların çocuklarını doğumdan sonra 3 gün emzirmemelerini, memesinden akan şeyin süt olmadığını söylüyordu. Jane ise doğanın kadın memesinden yeni doğan çocuklar için zararlı bir şey akıtacağına inanmadığından kadının sözünü dinlemedi. Rabia bebeğin 40 gün yıkanmaması gerektiğini de söylüyordu. Ama Şantal her batılı çocuk gibi her gün yıkanıyordu. Jane Rabia'yı bir gün parmağının ucuyla bebeğe şekerli tereyağı verirken yakalamıştı. Buna da çok kızmıştı. Rabia ertesi gün bir doğuma çağrılınca yerine 13 yaşındaki torunu Farah'ı gönderdi. Farah'ın çocuk bakımı konusunda bir bilgisi olmadığından ve kendisine söylenileni yaptığından bu çok iyi olmuştu. Kız boğaz tokluğuna çalışıyordu. Jane'in evinde yemekler anasının evinde olduğundan çok daha iyiydi. Ayrıca 1-2 yıl sonra evlendiğinde kendisine gerekecek bilgileri de edinmiş oluyordu. Jane Rabia'nın Farah'ı geleceğin ebesi olarak yetiştirmeye çalıştığından kuşkulandığı için kızın batılı bakımını öğrenmesinin kendisine ek yarar sağlayacağından emindi. Rabia ortalıktan çekilince Jean-Pierre de evine biraz daha yaklaşmıştı. Jane'e karşı anlayışlı ve sevecen, Şantal'a karşı yumuşak ama kendinden emindi. Çocuğa geceleri uyandığında kaynatılmış keçi sütü verdiren oydu. Tıbbi araçları arasından bir şişeye bir emzik uydurmuş, kızı beslemeye kendisi kalkıyordu. Chantal ağlayınca Jane de uyanıyor ve Jean-Pierre kıza sütünü verirken seyrediyordu. Ama bu çok daha az yorucuydu. Sonunda kendisini öylesine güçsüz bırakan o umutsuzluk duygularını tümüyle terk etti. Kadınlar köyün çekirdeğini oluşturan evlerine varmışlar ve birer birer avlularının kerpiç duvarları ardında kayboluyorlardı. Jane de cılız bir inekle tavukları iteleyip kendi evine girdi. Farah ışığı yakmış, Chantal'a şarkı söylüyordu. Bebek uyanıktı, gözleri parlıyordu. Kızın sesinden hoşlandığı belliydi. Tombul yanakları, küçücük burnu ve masmavi gözleriyle ne kadar güzel diye düşündü Jane. Farah'ı çay yapmaya gönderdi. Kız çok çekingendi. Onların yanında çalışmaya geldiğinde korkudan tir tir titriyordu. Ancak heyecanı biraz yatışmıştı artık. Jane'e duyduğu korku şimdi daha çok bir hayranlığa dönüşüyordu. Birkaç dakika sonra da Jean-Pierre geldi. Bol pamuklu şalvarı ve gömleği pis ve kanlıydı. Uzun kumral saçlarıyla kara sakalı toz toprak içindeydi. Yorgun görünüyordu. Vadinin 10 mil aşağısındaki Kenç köyünde bir bombardımandan sağ kalanlara yardıma gitmişti. Jane ayaklarının ucunda yükselip kocasını öptü.
''Nasıldı?'' diye sordu Fransızca.
''Kötü.'' Jean-Pierre karısını kucakladıktan sonra Chantal'ın üzerine eğildi. ''Nasılsın bakalım ufaklık?''
''Ne oldu?'' diye sordu Jane.
''Köyün biraz açığında bir ev, güvenlik içinde olduklarını sanmışlar.'' Jean-Pierre omuzlarını sıktı. Sonra daha güneydeki bir çatışmada yaralanan gerillalar getirildi. O yüzden geciktim. Yerdeki minderlerin üstüne oturdu. Çay var mı?
Geliyor. Nasıl bir çatışma olmuş?
Kocası gözlerini kapattı. Olağan şey. Askerler helikopterlerle gelip yalnız kendi bildikleri nedenlerle köyü işgal etmişler. Köylüler kaçmışlar, erkekler toplanmış, civar köylerden yardım alıp Rusları tepelerden taciz etmeye başlamışlar. Her iki tarafta da kayıplar var. Gerillalar cephaneleri bitince çekilmişler. Jane başını salladı, Jean-Pierre için üzülüyordu. Amaçsız bir savaşın yaralılarına yardıma çalışmak umut kırıcı bir şeydi. Banda hiç baskına uğramamıştı ama kendisi hep bunun korkusuyla yaşardı. Chantal'ı kucaklamış koşuyor, helikopterler başı üzerinde, ayaklarının dibine makineli tüfek kurşunları yağıyor. Farah sıcak yeşil çayla nan dedikleri yassı pidelerden getirdi. Bir tasta taze tereyağı. Tereyağı bir lükstü. Akşam pidesi genellikle yoğurda batırılıp yenilirdi. Öğlenleri et suyuna pirinç yerlerdi. Haftada bir de bir tavuk ya da keçi. Hala iki kişilik yemek yiyen Jane'in her gün bir yumurta lüksü vardı. Yılın bu mevsiminde meyve boldu. Kayısı, erik, elma ve sepet dolusu dut. Jane bu rejimle kendini çok sağlıklı hissediyordu. Kocasına bakıp gülümsedi.
''Bifteğin de biraz barnes sosu ister miydin?''
''Teşekkür ederim, istemem.'' Fincanını uzattı. ''Ama bir yudum Chateau Cheval Blanc daha alabilirim.'' Jane bir fincan çay daha doldurdu. Jean-Pierre sanki şarap içiyormuş gibi bir yudum alıp damağında dolaştırdı. ''Bu 1962'de unutulmaz 61'in ardından gelme talihsizliğine uğramış. Doğrusu kendisine özgü dostluğu ve terbiyesi, o soylu atasının damgası olan kusursuzluk kadar zevk verici bence.'' Jane gülümsedi. Jean-Pierre kendini toparlamaya başlamıştı. Chantal birden ağlamaya başladı. Jane aynı anda göğüslerinde ona karşılık veren bir sızı duydu. Bebeği alıp emzirmeye başladı. Jean-Pierre yemeğine devam etti. ''Farah'a da biraz tereyağı bırak.'' dedi Jane. ''Tamam.'' Kocası tabaklarını dışarı götürüp dut kabını getirdi. Chantal sütünü emerken Jane de yemeğini yedi. Bebek az sonra uyuyakalmıştı. Ama Jane onun uyanıp yeniden süt emeceğini biliyordu. Jean-Pierre tası önünden itti. ''Senin hakkında bir şikayet daha duydum.'' dedi.
''Kimden?''
Jean-Pierre inatça ama kendini savunur gibiydi. ''Muhammed Han'dan.''
''Kendi adına konuşmuyordu herhalde.''
''Belki de.''
''Ne dedi?''
''Köy kadınlarına kısır olmalarını öğretiyormuşsun.'' Jane içini çekti. Kendisini rahatsız eden yalnızca köy erkeklerinin aptallıkları değil, kocasının onların bu yakınmalarını olumlu karşılayan tutumuydu. Onun kendisini savunmasını istiyordu. Bunun ardında Abdullah Kerim var kuşkusuz dedi. İmamın karısı sık sık nehir kıyısına gelir ve duyduğu her şeyi kocasına anlatırdı. Buna bir son vermen gerekebilir dedi Jean-Pierre.
Neye?
Jane kendi sesindeki tehlikeli tonu duyabiliyordu. Onlara gebeliği önlemeyi anlatmaktan vazgeçmelisin. Jane'in yaptığı bu değildi ama kendini savunmak ya da özür dilemeye de niyeti yoktu. Neden diye sordu. Jean-Pierre Jane'i kızdıran o sabırlı havasıyla bazı güçlükler doğuruyor dedi. İmamı kızdırırsak Afganistan'ı terk etmek zorunda kalabiliriz. Daha da önemlisi Medicine Pour La Liberté örgütüne kötü bir nam kazandırırız ki isyancılar başka doktorların gelmesini istemeyebilirler. Bu kutsal bir savaş. Bildiğin gibi ruh sağlığı çok da önemlidir. Biz siz de idare edebileceklerine karar verebilirler. Afganistan'a idealist genç doktorlar gönderen başka Fransız örgütleri de vardı ama Jane bu konuda bir şey söylemedi.
Bu tehlikeyi göze almak zorundayız dedi.
Öyle mi? Jane kocasının kızmakta olduğunu görüyordu. Nedenmiş acaba?
Bu insanlara sürekli değeri olan bir tek şey verebiliriz, o da bilgidir. Yaralarını sarmak, mikropları öldürmek için ilaç vermek iyi bir şey. Ama hiçbir zaman yeterli ilaçları ve yeterli doktorları olamayacaktır. Biz onları beslenme, temizlik ve sağlık konularında eğiterek sağlıklarını sürekli olarak iyiye götürebiliriz. Bunu yapmaktan vazgeçmek yerine Abdullah'ı gücendirmek çok daha iyidir.
Yine de o adamı kendine düşman etmemeni isterdim.
Beni bastonuyla dövdü diye bağırdı Jane.
Chantal ağlamaya başladı. Jane kendini sakin olmaya zorladı. Chantal'ı bir iki kere salladıktan sonra emzirdi yine. Jean-Pierre bu davranışının ne kadar korkakça olduğunu niye anlamıyordu sanki? Bu lanet ülkeden kovulma tehdidi kendisini nasıl korkutabilirdi? Ancak tartışmaya devam edemeden uzaklardan gelen gürültüyü duydular. Jean-Pierre bir an durup dinledi, sonra ayağa kalktı. Kendi avlularından bir ses geliyordu. Jean-Pierre bir şal alıp Jane'in omuzlarını örttü. Jane şalı göğsünde bağladı. Afgan ölçülerine göre bu örtünme sayılmazsa da bebeğini emzirirken evine bir erkek geldi diye ikinci sınıf yurttaş gibi odadan kaçamazdı. Buna bir diyeceği olanın doktoru görmeye gelmemesini söylerdi. Jean-Pierre Darideli ile gel diye seslendi. Gelen Muhammed Han'dı. Jane adama kendisi ve diğer köy erkekleri hakkında düşündüklerini söylemeye hazırlanıyordu ki adamın yakışıklı yüzündeki gerginliği fark etti. Muhammed Han kendisine bakmamıştı bile. Konvoy pusuya düşürüldü. 27 kişiyle tüm malzemeyi kaybettik dedi.
Jane ıstırapla gözlerini kapattı. 5 Aslan Vadisi'ne bunun gibi bir konvoyla gelmişti. Pusuyu gözleri önünde canlandırabiliyordu. Dar ve gölgelikli vadide, taşlıklı yolda birbiri ardından giden cılız atlar ve esmer insanlar, aniden helikopter pervanelerinin gümbürtüsü, işaret fişekleri, el bombaları, makineli tüfekler, insanların çıplak tepelerde sığınacak bir yer ararken içine düştükleri panik, korkunç helikopterle sıkılan umutsuz kurşunlar, yaralıların çığlıkları ve ölmek üzere olanların bağırmaları. Birden Zehra geldi aklına, kocası konvoydaydı. Ahmet Gül ne oldu diye sordu. Geri dönebildi o. Tanrı'ya şükürler olsun.
Yaralı ama.
Bu köyden kim öldü?
Hiç kimse. Bandarın talihi varmış. Kardeşim Matullah ile imamın kardeşi Alişan Kerim yarasız beresiz kurtuldular. Diğer 3 kişinin ikisi yaralı.
Hemen geliyorum dedi Jean-Pierre. Önce klinik, şimdi de malzeme deposu olarak kullanılan ön odaya geçti.
Jane Chantal'ı köşedeki beşiğe yatırıp üstünü başını topladı. Jean-Pierre'in kendisine ihtiyacı olabilirdi. En azından Zehra'ya yardımcı olabilirdi.
Hiç cephanemiz kalmadı dedi Muhammed.
Jane bu konuda üzüntü duymuyordu. İsyancılar bir süre sıla özlemi çeken 17 yaşındaki Rus askerlerini öldürmeselerdi gözyaşı dökmezdi. Bir yılda 4 konvoy kaybettik diye Muhammed devam etti. Yalnız 3'ü kurtulabildi. Ruslar onları nasıl buluyorlar? Yan odada olan Jean-Pierre açık kapıdan geçitlerdeki helikopter devriyelerini arttırmış olmalılar dedi. Hatta belki uyduyla fotoğraf çekiyorlardır. Muhammed başını salladı. Puştunlar bize ihanet ettiler. Jane bunu mantıklı buldu. Konvoylar geçtikleri bazı köylerde Rus baskınına uğruyorlardı. Köylülerden bazılarının Ruslara konvoyların yerlerini bildirerek güvenliklerini satın almaları olasıydı. Ama bunu Ruslara nasıl bildirebildiklerini pek aklı almıyordu. Pusuya düşen konvoydan neler beklediğini düşündü. Antibiyotik, şırınga iğnesi ve steril sargı bezi istemişti. Jean-Pierre de uzun bir ilaç listesi hazırlamıştı. Medicine pour la Liberté örgütünün gerillaların silah satın aldıkları Pakistan'ın Peşaver kentinde adamları vardı. Bazı temel maddeler oradan sağlansa bile ilaçları Batı Avrupa'dan uçakla getirtmiş olmalıydı. Şimdi yenilerinin gelmesi için aylar geçecekti. Jane'e göre bu cephane kaybından çok daha önemliydi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 107.